Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası, kim durdurur düşmanları, sana karşı dinlerin ey gerdanlığı, kim siler kanları duvar taşlarından? Her programın başında iz bırakmış bir şahsiyeti anarak, ona rahmet okuyarak başlardık. Bugüne kadar hep böyle yaptık. Ama bugün ilk defa bunun tersini yapıyoruz. Bu geleneği bozuyoruz. Kudüs işgale bu kadar yakınken, gönlümüzde böyle bir yara varken başka bir şeyi anmak, hatırlamak doğru olmaz diyerek bugün programımızı Kudüs'te açıyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, sizlere 4x4 programından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Programa başlamadan önce sosyal medya hesabımızı sizlere hatırlatmak isterim. 4x4 isimli Twitter hesabından bizlere ulaşabilir. Programdan kesitleri takip edebilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup akabinde bunlardan kıssadan hisseler çıkartacağız. Sözü uzatmadan hemen sizlere kıymetli Mehmet Lütfü Arslan abiyi takdim edeyim. Hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş bulduk, teşekkür ederim Ömer Faruk'cum. Hayırlı programlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz abi. Dilerseniz hemen 1x1'e haberimizle başlayalım. Malumunuz gündem çok yoğun. Hepimizin gönlünde de bir yara olan Kudüs meselesi var. ABD Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı Trump tarafından, ABD Başkanı tarafından. Biraz sizden buna dair malumat almak istiyoruz. Nedir durum? ABD'nin tanıması gerçekten önemli midir? Bir Müslüman olarak biz bu olaya nasıl bakmalıyız? Buna dair neler söylemek istersiniz?
Amerika'nın bu kararı almış olması, her 6 ayda bir ertelediği bir kararı aslında hayata geçirmiş olması anlamına geliyor. Bundan 20 sene kadar önce zaten Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak noktasında bir karar almış. Her Amerikan başkanı bunun Orta Doğu'da meydana getireceği infiali düşünerek, bir nevi ondan çekinerek 6 ayda bir bu kararın uygulanmasını ertelemiş. Ama ilk defa neydi belirsiz diyeceğim, çünkü birçok Amerikalının da belki hala hazmedemediği, Trump bu kararı hayata geçirdi ve hepimizin bildiği gibi Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğuna dair bir duyuru yaptı ve duyuru da hemen infialle karşılandı malum. Hatta bana en anlamlı gelenlerden bir tanesi, o tepkilerden bir tanesi, İsrail devlet değil ki başkenti Kudüs olsun diye. Yani bir terör devleti. Burada bundan sonraki süreçte neler olacağını hep beraber göreceğiz ama iyi şeyler olmayacak, öyle gözüküyor. Ama ben şuna da inanıyorum. Bu bir şer gibi gözüken hadiseden Cenab-ı Hak hayırlar da çıkartacaktır. Kudüs bir şey olacaktır herkes için. Bir
başlangıç gibi mi abi? Yeni bir ayağa kalkış, diriliş.
Yani bir Kudüs'te herkes sınanacak yani bundan sonra. Kudüs'e karşı tavrı o insanların zalimle mazlum karşısındaki tavırlarıyla eşit hale gelecek. Kudüs bir deneme tahtası olacak. Bir nevi bir imtihan olacak, sınav olacak herkes için. Nitekim ılımlı İslam'a geçeceğini söyleyen Suudi Arabistan'da böyle belli başlı insanlar artık böyle bir davalarının olmadığını, Filistin davalarının olmadığını söylüyorlar. Arapların Filistin noktasındaki zaten yerleri, yüzleri yerdedir, bir şeyleri vardır yani. Bu zamana kadar o imtihanı kaybetmiş olmaktan kaynaklanan bir mahcubiyetleri vardır ama o mahcubiyetlerini şimdi tamamen yok sayarak, böyle bir konunun olmadığını farz ederek tamamen gündemlerinden atmak istiyorlar. Fakat oradaki acılı mazlum Filistin halkının, yeni doğan çocukların, işte son 2-3 neslin orada bizatihi bulunuşu bile, acısı bile, olayları değerlendirişi bile böyle bir davanın varlığına en büyük delildir. Bu bize de Abdülhamit Han'dan intikal etmiş bir davadır. Dolayısıyla Kudüs, Mescid-i Aksa ve o toprakların İslam'ın olmasına dair iddiamız hiçbir zaman için eksilmeyecektir, bitmeyecektir. Herkesin sıranacağı günler bu anlamda kapımıza dayanmıştır. Küresel anlamda da hep söylüyoruz, artık belki dinler bağlamında da, ırklar bağlamında da, etnik bağlamda da ayrımlar kalktı ortadan. Sadece iki tip insan var artık. Ya zalimsin ya mazlumsun. Eğer zalimden yanaysan, mazlum değilsen bile zalimsin. Mazlumsan bile yani. Yani çünkü bazı köleler var. Kendilerine zulmedilmesinden hoşlanırlar. Bu bir onlarda tabiat haline gelmiştir. Ya da iki insan tipinin karşısında nerede duracağını kestiremiyorsan yine zalimsin. Mazlumun yanında durmak boynumuzun borcudur. Hak ve batıl mücadelesi Hazreti Adem'den bu yana hep böyle devam etmiştir zaten. İlk defa bu kadar açık ve net bir şekilde tezahür ediyor, ortaya çıkıyor. Bunun sonuçları, hakla batıl mücadelesinin sonucunun ne olacağını bilenler için şaşırtıcı olmayacaktır. Rabbimiz inşallah Kudüs içinde, Filistin içinde, mazlum beldeler içinde güzel günler getirecektir. Bu tesbihin imamesinin doğrulmasıyla, tesbihin bir araya gelmesiyle ortaya çıkacaktır. O imame de Türkiye'dir Allah'ın izniyle.
İnşallah bu şerde öyle bir hayra yol açar diyelim. Abi bir de size şey sormak istiyorum. Yani şu anki Kudüs meselesinin bugün ortaya çıktığını inanmıyorum. Yani bir evveliyatı vardı. Birikti.
Tabii Abdülhamit Han'dan gibi
taşma
gelen.
Taşma noktasıydı.
Evet yani o 100-150 senelik bir meseledir. Ve Siyonist Yahudilerin, ki Yahudilerin hepsini kapsamayan, Yahudileri tamamen böyle bir kıyamet savaşına sürükleyecek bir ideolojinin, bir efendim müfrit, hakikaten insan onuruyla ve insan şerefiyle bağdaşmayacak müfrit bir ideolojinin Yahudileri tahakküm altına alması ve o davayı bugüne kadar getirmiş olmasıyla ortaya çıkmış bir aslında sıkıntı bu. Orada bir mücadele varsa o mücadele Abdülhamit Han'da başlamıştır. Çünkü o müfrit kadronun, o efendim birkaç kendini bilmezin ortaya koyduğu bu ideolojinin ne büyük yıkıcı sonuçlar ortaya çıkaracağını Abdülhamit Han fark ettiği için onlara fırsat vermemiş. Onların da ilk hıncı, ilk düşmanlıkları Ulu Hakan Abdülhamit Han Hazretlerine olmuş. Akabinde ortaya çıkan işte efendim İzmihlal halinden, Osmanlı'nın düşüşünden azami istifade eden de bunlar olmuşlar. İşte Balfour Deklarasyonu'yla toprakları tanınmış. Akabinde İngilizlerin himayesinde bugüne kadar gelmişler. Sonrasında da tamam büyük devletler bunları himaye etmiş. Arkalarında çok ciddi bir sermaye desteği varmış. Dünya kamuoyunu bu anlamda yönlendirmişler, yanıltmışlar ama o coğrafyadaki dağınık Müslümanların da bu noktadaki belki zaafları hadisenin buraya gelmesine zemin hazırlamış. Şimdi de durum çok farklı değil. Kamuoyu bunların manipülasyonlarıyla maalesef birçok şeyi görüyor ya da biliyor ya da duyuyor. Amerika'da çok ciddi lobi destekleri var. Bir şekilde Amerika'daki başkanlık koltuğunu sağlam almak isteyen ya da en azından altından gitmemesini isteyen Trump'ın da bu lobinin böyle bir oldu bittisine rıza gösterdiği anlaşılıyor. Ama dediğimiz gibi bu şerden hayır çıkacak inşallah.
Abi son bir şey daha sormak istiyorum size. Şimdi ben hatırlıyorum daha çok küçüktüm. İlkokula ya da ortaokula gidiyordum. O zamanlar Ramazan aylarında özellikle İsrail Filistin'i özellikle Gazze'yi bombalıyordu. Fosfor bombası atıyordu. İnsanlar da Türkiye'de tepki olarak hemen sokaklara çıkıyorlardı. Ve bu tepkilerini dile getiriyorlardı. O zamanlar babam elimden tutar beni de götürdü o meydanları. Ve o günden kalan içimde böyle bir Filistin sevdası var. Yani bu sonradan ortaya çıkmış bir şey değil ya da bir çaba sarf etmedim. Kendiliğinden sanırım o meydanlardan dolayı böyle içimde bir sevda oluştu Filistin'e. Sosyal medyayı dün takip ediyorum ya da önceki günler bu Kudüs meselesi ortaya çıkınca. Bazıları şey söylüyorlar işte meydana çıkıp bağırmak işe yaramaz ya da tweet atmak işe yaramaz. Bunlar boş şeylerdi sizi duymuyorlar şeklinde tepkiler veriyorlar. Ben buna çok fazla inanmıyorum. Kendimde etkisini gördüğümden dolayı. Nasıl bakmalıyız abi ya da tepkimizi nasıl dile getirmeliyiz?
Yani işe yaramaz diye bir şey yok. Her şey işe yarar. Sizin orada ekranda gördüğünüz bir görüntüyü ya da böyle haber olarak duyduğunuz herhangi bir şeyi dişiniz gıcırdayarak ve içinizdeki o buğzun efendim dışa yansımasıyla dinlemeniz bile bir işe yarar yani. O bile sanki oraya yöneltilmiş bir bomba gibidir, bir efendim kurşun gibidir. Bu noktada hiçbir şey faydadan hali değildir. Yeter ki samimi niyetle yapılsın. Atılan tweetlerinde işte efendim ha bunlar o mecralar bu adamlar tarafından yönetiliyor. Birçok efendim şeyler ortaya konan tepkiler belki insanların gazını alıyor diye olumsuz yaklaşanlar oluyor. Twitter'da yapılan bir araştırma aslında hani retweetle işte bir kamuoyu oluşturmak, hani hashtag yapmak diyorlar ya, ilk sıralara yükseltmek falan. Bunların aslında kendi mahallelerindeki insanların o söylemi köpürtmekten başka bir işe yaramadığını göstermiş. Yani ne işte, eğer bir mahalle ayrımı varsa, işte diyelim bir tarafta şeyler var, ultra laikler var, bir tarafta da muhafazakarlar var. Bunlar birbirlerinden çok haberdar olmuyorlar. Kendi aralarındaki gündemler kendi aralarında köpürtüyorlar. Yani herkes kendi kulak kesildiği mahalleden ötesine sağır yani. Bir kulak kesildiğimiz bir mahalle var. Oradan duyanı, geleni duyuyoruz. Diğerlerine itibar etmiyoruz. Ya da itibar et, yani onu duysak bile tamamen aksi fikir geliştirmek noktasında kalıyoruz. Bu böyleyse buraların, bu mecraların ne faydası var diye insan düşünebilir. Hakikaten işte bak, siz çok güzel söylediniz. Yani bir genç, bir çocuğun tefekkürünün, muhayyilesinin, şuurunun yerleşmiş olmasında bu faaliyetlerin, işte o elinden tutup çıkıp bir şeyler yapmanın ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Filistin için de bu böyle yani. Orada 3 yaşındaki çocuklar bile İsrail'e ellerindeki tahta tüfeklerle İsrail askerlere böyle meydan okurlar yani. Bu bir şeydir. Orada bir hani tabiri caizse bebek bile öyle doğar. Şimdi bu nasıl oldu işte? Bu karşı tarafın düşmanlığının çok insani boyutu aşan bir mahiyette cereyan etmesiyle oldu. Karşı tarafın işte bu şekilde kaşımasıyla oldu. Düşman bir nevi hız verdi yani. Dostun şeyine, bir anlamda düşmanı ciddiye almasına vesile olmuş oldu. Hani diyor ya Necip Fazıl'da, ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye lazım, sen de bana lazımsın diye. Gece gündüze lazım veya. Bu açıdan ben hiçbir hareketin, hiçbir teşebbüsün faydan hali olmadığını düşünüyorum ama esas belki burada bundan sonra tartışmamız gereken, Ömer Faruk'cum, hayat tarzlarımız, tükettiklerimiz ve özellikle de izlediklerimiz, konuştuklarımız, yani bir gündem olarak, bir hayat tarzı olarak biz ne kadar İslam'ın çocuğuyuz, yoksa hani gizli Yahudiler miyiz mesela? Bir Yahudileşme temayülü diye bir şey var yani. Yahudileşmek yani. Yani Allah niye o kavmi özellikle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zikrediyor? Onlar peygamberlerini öldüren, lanetlenmiş, efendim,
Bozgunculuk çıkartan,
özellikle Allah ve kainat karşısındaki konumlarını kendi lehlerine böyle istismar eden, böyle Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği fazileti ve üstünlüğü tamamen efendim işte kendi sapkın amaçları için kullanan sapıtmış bir kavim. İşte bu kavmin aslında tanınması, nereden gelip nereye gittiğinin, serencamının tanınması aslında insanlığın nefsinin tanınması demek. Yahudi insanın nefsidir. O kavim insanlığın nefsidir. Onu tanımak, bu açıdan bizim onlar gibi yaşamamak, onlar gibi olmamak, dolayısıyla onların tükettiğini tüketmemek, onların oyununa gelmemek noktasında bilinçlenmemizi gerektirdiği için ben bağırmanın, çağırmanın, sokağa çıkmanın, tweet atmanın, onu yapmanın, bunu yapmanın faydadan hali olmadığını düşünmekle beraber esas yapılması gerekenin hayat tarzlarımıza ciddi anlamda bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Burada da Haçlıların elinden Kudüs'ü kurtaran Selahaddin Eyyubi, Allah rahmet eylesin, onun başından geçen bir hadiseyle istersen bu kısmı bitirelim.
Tabii, buyurun abi.
Gündem o dönemde Kudüs. Haçlıların elinde, Selahaddin Eyyubi de kendisine gülmeyi bile haram etmiş. Kudüs'ü Haçlıların elinden kurtarmadıktan sonra diye böyle ciddi bir insanlara da beklenti var. Sürekli böyle bir konuşuluyor bu. Bir cuma hutbesinde Selahaddin Eyyubi hutbe okurken gencin biri ayağa kalkıyor ve diyor ki, Kudüs dışında diyor, Haçlıların elindeyken Kudüs, Kudüs dışında başka bir hutbe okumaya utanmıyor musun diyor. Yani oradan tehdit ediyor tabiri caizse. Kudüs'ten bahset bize diyor. Yani şu an yapılması gereken Kudüs'ün kurtarılmasıdır. Selahaddin Eyyubi susuyor. Hiçbir şey demiyor. Ertesi gün oluyor. Cumartesi sabahı sabah namazında. Yine imamete geçmiş. Yine namazı kıldırdıktan sonra veya kıldırmadan önce veya kıldırdıktan sonra dönüp bakıyor. Bana dün diyor cuma hutbesinde niye Kudüs'ü konuşmuyorsun diyen genç nerededir diyor. Bakıyorlar, yok. Vallahi diyor, Cuma namazına gelip de diyor, sabah namazına gelmeyenler olduğu müddetçe diyor, Kudüs'e cihadı emretmeyeceğim. Şimdi bu ne demektir? Bu bizim Müslümanlığımızın, takvamızın, Allah'ın bize emrettiği o İslami hayat tarzının esas edinilmesi gereken vazife olduğu gerçeğidir. Biz bunu yapmadıktan sonra, yani hakiki Müslümanlar olmadıktan sonra Kudüs'te, Ayasofya'da, başka mazlum, acılı İslam beldeleri de hep böyle acılı kalmaya devam edecektir. Müslümanlar Müslüman olsun, hakiki Müslüman olsun, camileri doldursun, sabah namazı bir hayat tarzı olarak herkesin efendim gündemine girsin. Cemaatle namaz hakeza. Bunlar da bizim yapabildiğimiz şeyler değil. Ama ortada bir vakıa var yani. Bunları yapabildiğimiz gün, yapmaya başladığımız zaman Allah'ın izniyle biz böyle bir yudum suda boğacak noktaya geleceğiz.
Hadi inşallah diyelim abi. Duamızda, gönlümüzde bundan yana. Peki abi, Kudüs'ü konuştuk. Bir çarpı birimize ne diyelim? Böyle önemli bir hususta önemli bir çıkarım yapalım.
Camileri sabah namazına doldurmadıktan sonra Kudüs'e bir şey yapamayız.
Bir çarpı birimiz camileri sabah namazında doldurmadıktan sonra
hepimize bir şey oldu böyle bir.
Kudüs'e hiçbir şey yapamayız şeklinde. Abi ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Hemen iki çarpı ikimizi konumuza geçelim. Bugün geçen bir radyo programında ufak bir değindiğimiz, sonra detaylıca ele alalım dediğimiz bir konuyu konuşalım dilerseniz. Kalem mi, klavye mi? Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bir kalem var. Bunu konuştuk programımızda. Şimdi bunu biraz daha detaylı ele alalım, konuşalım. İşte kalemin tarihini ben biraz dilerseniz ufak bir bahsedeyim. Sonra size bırakayım sözü. İlk mürekkep M.Ö. 1697 yılında meydana çıkmış, üretilmiş olduğu söyleniyor. İşte misktir, gaz yağıdır vesaire, böyle bir karışımdan, çamura benzer bir şeyden, bir kamış vasıtasıyla böyle bir mürekkep ortaya çıkarılmış.
Ya modern anlamda ilk mürekkeptir o. Yoksa çok eski zamanlardan beri bilinen bir şey.
Ya şey, milattan önce 2600 yıllarda bu bahsettiğim.
Milattan önce 2600
tabii,
tabii. Ha.
Milattan tamam, önce ben... 2600 evet, yıllarda. Tamam. İşte isk, gaz ya, mis gibi tamam. Böyle bir şey.
Çok eski yani.
Tabii geçmiş. Karışım yapılarak. Bu öncelikle şey oldu. Kamış kullanılarak bir kalem haline getirildi, yazıldı. Ondan sonra işte tüp şeklinde bambudur, sazdır, içerisine dolduruldu. Ve son olarak da dolma kalem, günümüzdeki kurşun kalem haline dönüştü. Kalem hakkında neler söylemek istersiniz abi? Kalem bizim için neden önemlidir? Ya da şunu sorayım. Peygamber Efendimiz zamanında bir ayet iniyor kalem üzerine. Eğer o zaman klavye olsaydı klavye üzerine mi inecekti bu ayet? Yani bunu da sormak istiyorum size.
Şimdi bizim evde çocuklar tabii hep okulda oldukları için ortalıkta kalem çok dolaşır. Ben yerde bir kalem görürsem eğilir alır ve onu üst bir yere koyarım. Kalemi aziz tutmak lazım. Kalem çünkü Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yemin ettiği bir şeydir. Ve kalem hiçbir zaman klavyeye o üstünlüğünü, o aziz izzetini terk etmez. Cenab-ı Hak zamanı aşkın, tarihi aşkın, insanı aşkın bir efendim mesaj gönderdiyse bize ve o mesajda bir şey varsa, kalemle ilgili bir vurgu varsa, o kalemin hiç bitmeyeceğini bize gösteren bir şeydir. Klavye ile yazı yazmak artık hepimizin alışkanlığı haline geldi. Kalemle yazmıyoruz. Yazamaz hale geldik neredeyse yani. Ama bunu terk etmenin, ben sanki safımızı terk etmek gibi, cephemizi terk etmek gibi bir vehamete yol açacağını düşünüyorum doğrusu. O yüzden kalem hep böyle şeydir yani. Böyle cebimizde vardır. Not defterlerimizi hep tutarız. Sürekli kalemle bir şeyler not almaya çalışırız. Bu bizim belki hani bilgisayar öncesinde doğan bir nesil olduğumuz için. Şimdikilere bakıyorum bazen toplantılarda. Hemen ya iPad'ini açıyor veyahut küçük bilgisayarını çıkartıyor. Onun üzerinden not alıyor. İşte onun üzerinden bir takım böyle operasyonlar yapıyor. Tamam, o da güzel bir şeydir ama kalemin İzzeti, kalemin şerefi, kalemin onuru hiçbir zaman için eksilmeyecek, bitmeyecek. Dahası şöyle bir şey de var. Acaba bir yazıyı klavyeyle yazsak, sonra oturup bir de kalemle yazmaya kalksak, arada nasıl bir acaba şey olurdu? Anlam farkı. Bu hep bana ilginç gelmiştir. Çünkü sanki zihin farklı çalışıyor gibi geliyor bana orada. Yani kalemle yazının akışı, bir taraftan da şeyle akışı, klavye ile akış arasında bir şey var.
Ben sınav dönemlerinde denedim abi. Nasıl? Kalem daha iyi benimsetiyor.
Yani öyle mi?
Kalemle yazdığım daha iyi hatırlıyor.
Kalemle biliyorum. Yazdığın zaman daha zihnine oturuyor değil mi?
Evet abi.
O yüzden kalemle yazmayı arkadaşlarımıza da buradan tavsiye edelim. Ben o açıdan ne kalem ne klavye diyorum. Çünkü klavyenin kalemle yarışacak bir şey olmadığını bile düşünüyorum yani. Kalem diyorum. Kalem. Ama sen nasıl yazıyorsun abi yazılarını? Klavyeyle yazıyorum. Ama ben kalemi hiçbir zaman için terk etmedim. Her zaman ondan bir şeyler karalamaya gayret ediyorum yine. Ama klavyenin sunduğu imkanlardan da istifade etmeye çalışıyoruz.
Zaten şey olduğu da söyleniyor. İnsanın el yazısından karakter analizi yapıldığını, karakterin nasıl olduğu ortaya çıktığı
evet,
da söyleniyor.
Evet, kesinlikle öyle bir şey. Öyle bir
peki şey de yapabilir miyiz abi? Yani bir kalemin kutsiyeti var. Bu konuda hemfikiriz. Kağıda da aynı şekilde kutsiyet atfedebilir miyiz? Çünkü kalemi işe yarayabilmesi için bir kağıt ya da bir işte eskiden ceylan derisi kullanılıyormuş ya da taş. Böyle bir araç da gerekiyor. Yani kalem kutsalsa ona da aynı şekilde kutsiyet atfedebilir miyiz?
Yani bizim o saflığını, temizliğini koruyan mahalli bölgelerimizde hala insanlar yerde bir kağıt gördüğü zaman onu kaldırır yükseğe koyarlar. Niye biliyor musunuz? O kağıda yazı yazılmış olabilir, o yazıda Kur'an yazısı olabilir diye. Eskiden beri böyle gelen bir şey var. Şimdi kağıt tabii çok böyle ortalık malı haline geldiği için eskiden kıymetli bir şeymiş. Ve o kağıdın üretilmiş olması ya yazı için veyahut işte divan, ferman gibi böyle devlete ait bir takım belgeler için olduğundan hep onu insanlar kıymetli bir şey olarak görmüşler ve üste taşımışlar. Eskiden beri de zaten batıda da kitaplar böyle çoğaltma, yazma usulüyle çoğaltıldığı için mesela matbaanın ortaya çıkmasıyla beraber kitap da bir nicelik olarak artıyor, kağıt nicelik olarak artıyor. Bir şeyin nicelik olarak artışı onun kıymetinin düşmesiyle doğru orantılı yani. Ve bundan sonra zaten kitabın kıymeti düşüyor. O dönemde mesela İncil'i kilise değil sadece her insan anlayabilir, herkes anlayabilir diye ortaya çıkan o protestan işte Luther, Martin Luther değil mi?
Evet, Martin Luther. Papazı kendisi de zaten rahip aynı zamanda.
Evet. Öbürü şeydi, Amerikan aktivisti de. O bile mesela böyle bir iddiayla çıkarken işte matbaanın bu tür kitapları basıp da böyle İncil'i herkesin ulaşabileceği bir noktaya getirmiş olmasından faydalanıyor. Dolayısıyla kağıdın böyle nicelik olarak artması, ortalıkta çok dolaşmış olması, kıymetinin de düşmesi anlamına geliyor. Biz kutsiyet atfetmiyoruz ama oraya Kur'an yazılır, oraya güzel şeyler yazılır diye kağıda da efendim böyle bir şey olarak bakmıyoruz. Yani yere atılan, ama şimdi kağıt o kadar da farklı yerlerde kullanılır hale geldi ki yani insanlık, o kapitalist dünya kağıdı da böyle kıymetsiz bir şeye dönüştürdü yani. Ya tuvalete bile soktu yani.
Biz o zaman yine hürmet göstermeye devam edelim. Çünkü kalem edilmiş bir yemin var Allah Teala
tarafından. Tabii kalem hakikaten, mesela atlar da böyledir. Yani atlar üzerine yemin edilen, hani böyle toynaklarından şimşekler çakan diye ayet-i kerimede vasfedilen bir şeydir yani. Hatta bunu böyle alıp ya biz atları terk ettik, ondan ne geldiyse başımıza geldi diye bunu böyle şiirsel dille ifade eden işte bir şiiri geçen hafta okumuştuk mesela. Çırpını evet. Çırpını giden atlardan indik diye işte sıradan vatandaşlar haline dönüşmek için diye İsmet Özel'in böyle bir şeyi vardı hatırlarsan. Dolayısıyla Kur'an'da geçen her objenin, her ifadenin muhakkak bir aşkın anlamı vardır. Dolayısıyla muhafaza edilmesi gerekir, orada kalınması gerekir diye düşünüyorum ben.
Teşekkür ederiz. Hemen sizden de o zaman şey isteyelim abi. 2x2 kıssadan hissemizi isteyelim. Kalem üzerine.
Senden alsak nasıl bir şey anladın sen şimdi bu söylediklerimizden? Nasıl, ne diyebiliriz yani?
Yani ne diyebiliriz?
Kalemle klavyeyi yarıştırmayalım. Klavyeye yazık olur.
Tamam abi. Bence çok güzel oldu. Kalemle klavyeyi yarıştırmayalım. Klavyeye yazık olur şeklinde 2x2'mizi söyleyelim.
Tamam.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'ün ikinci kısmında sizlerleyiz. İlk yarımızı kapatırken söylediğimiz gibi ikinci yarının başında Lütfü abimizin sesinden güzel bir şiir dinleyeceğiz. Şiir Akif İnan'ın Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde. Buyurun abi.
Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum, sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerin diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin, unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssü idim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine, cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma, müminden yoksunum tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu.
Ağzınıza sağlık abi.
Mescid-i Aksa biliyorsunuz Kubbetüs Sahra diye hep böyle bir şey vardır. Çok güzel bir
evet,
sarı
altın kaplama.
Altın kaplama. Onun tam ortasında olduğu aslında geniş bir alandır. İşte onun kıble mescidi vardır ki esas Efendimizin civarında işte imamlık yaptığı bütün nebilere. Kıble mescidi vardır, Kubbetüs Sahra vardır. Geniş bir zeytin ağaçlarının olduğu efendim şeyler vardır, alan vardır. Hepsi onların aslında Mescid-i Aksa. Yani Aksa dendiği zaman o alan anlaşılıyor. Sadece o Kubbetüs Sahra ya da Kıble Mescidi anlaşılmıyor. Anlaşılmaması gerekir. Buranın kaderi şu, acı kaderi. Süleyman Mabedi'nin burada olduğunu inanıyor Yahudiler. O yüzden sürekli yeraltı kazılarıyla orada bir şeyler arıyorlar. Onun da altını böyle kazıp bir nevi orada hani bir yıkım oluşturmaya da çalışıyorlar. Buna karşılık da Mescid-i Aksa'nın muhafızları var. Sürekli böyle bir teyakkuz halinde duruyorlar. Allah oradaki kardeşlerimize hakikaten o muhafızlıklarında, o ribatlarında, yani o murabıtlıklarında güç, kuvvet versin. Onlara dua edelim. Onları belki gidip ziyaret etmek, ihtiyaçlarını görmek. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi, ziyarete giden gitsin, gidemeyen zeytinyağı göndersin caminin ihtiyaçları için diye, yani kandilleri yansın diye. O caminin ihyası içindir. Cami ışıl ışıl parlayacak demektir. Orada namaz kılınacak demektir. Namaz kılınsın emridir bu Peygamber Efendimiz tarafından. Dolayısıyla orada o camiyi ihya için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmak lazım. Bu o insanı diriltmek, o insanın ihtiyaçlarını görmek, oranın cemaatinin sürekli gelişmesine, genişlemesine yardımcı olmak gibi birçok faaliyete teşmil edilebilir.
Allah razı olsun abi. Şimdi dilerseniz 3x3'ümüze başlayalım. Bir kitabımız var, kitabımızı ele alalım. Ahmet Murat'ın Belki de Üzülmeliyiz kitabı. Profil kitaptan çıktı. Ekim 2017 basımı. 173 sayfadan oluşuyor kitap. Ve şey deniyor, bir tür ahir zaman yazıları şeklinde tarif ediliyor. Güzel böyle yine Ahmet Murat'ın üslubunu görebildiğimiz hoş bir kitap olmuş. Siz evet, ne evet. söylemek istersiniz abi?
Ben bir şey söylemeyeyim, bir şeyler okuyayım istiyorsan
buyurun. Tabii buradan. Tabii buyurun.
Tam da böyle açtığım şey geldi. Yine Mescid-i Aksa'dan daha mübarek olan diye bir yazı geldi. Bu kitap Ahmet Murat'ın yazdığı ahir zaman yazıları. Yani dünyanın ve insanın değiştiğine derinden şahitlik eden yazılar. Derinden çünkü yazar sulardaki ve buğdaydaki değişimin izlerini iftar çadırlarına ya da telefon rehberlerine kadar takip ediyor. Hani belki de üzülmeliyiz ifadesi de çok. Hani üzülme diye biz teselli ederiz ya. Yani yok yani belki de üzülmeliyiz yani. Onun şeyi bu.
Bir hüzün.
Evet, hüzün belki olmalı ki bir onun akabinde bir şey ortaya çıksın. Şimdi şöyle bir hemen o yazıdan birkaç paragraf okuyayım. Kudüs'ü bir kez görmüşseniz artık eskisi gibi biri değilsinizdir. Binlerce yılın sevk ve idare ettiği bir iman heyecanının başkenti olan Kudüs'ün taş duvarları, daracık sokakları sizi kendinizi mensup hissettiğiniz ve adeta coğrafyasız, tarihsiz bir din algısından çıkartır. Şu kapıdan Hazreti Meryem'in doğduğu eve girilir. Beriki Hazreti İsa'nın havarileriyle sohbet ettiği mübarek zeytinliktir. Bakın ağaçlar hala zeytin veriyor. Ötedeki Hazreti İbrahim'in mihrabı şu merdivenin yanındaki Hazreti Hızır'ın makamıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde tam şuracıkta peygamberlere imamlık yaparken görülmüştür. Maneviyat burada belirsiz ve uçucu tabiatından kurtulmuş, taş gibi somutun somutu bir maddede birikmiştir. O yüzden şunu söyleyebilirim, Kudüs'ün taşlarını gördükten sonra taş kalpli ifadesi benim için eski anlamını kaybetti. Zaten şey de vardır ya, ayet-i kerimede geçer. Hani onların kalpleri taş gibidir veya taştan daha katıdır. Ama sonra taşlarla ilgili tavsiflerde bulunur Kur'an-ı Kerim. Der ki taşlardan da öyleleri vardır ki Allah korkusundan yuvarlanır. Kimisinin ortasından nehir çağlar. Yani onların kalbi taş bile olamaz yani. Çünkü taşlardan da Allah korkusuyla yuvarlanan vardır. Ya da ortasından su fışkıran vardır. Dolayısıyla o taş kalp ifadesi birazcık şeydir yani.
Ne güzel ifade etmiş Ahmet Murat da.
Evet. Burada yazının esas anlamını ben, daha doğrusu esas nüktesini aktarmadan geçmeyeyim. Malum başlık Mescid-i Aksa'dan daha mübarek olandı. Nedir Mescid-i Aksa'dan daha mübarek olan? Mescid-i Aksa'da cuma namazının kılınamayacak olması bizim için cuma namazının kılınamayacak olmasıdır. Kutsal mabedimizin işgal edildiği hakikatiyle karşılaşmak demektir. Tabii ki bu da ağır ve zor bir haldir ama Filistinli ve Kudüslü içinse bu durum evinin içine girilmesi anlamına gelir. Bu sebeple bir Kudüslünün şu anda neler hissettiğini sadece kestirebiliyorum ama asla onun duyarlılığı seviyesine bir duyarlılığa ulaşamıyorum kanaatindeyim. Bir ara cuma namazı kılınamaz gibi bir haber çıkmış hatırlarsanız. Bu sebeple Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e yardım ve destek Kudüs'lüye somut, elle tutulur, hakiki destek ve yardım anlamına gelir. Mescid-i Aksa için somut bir şey yapmak istiyorsak oradaki insana dokunan, o insanın işine yarayan bir şey yapmalıyız. Bir adım daha ileri gidelim. Mescid-i Aksa'nın cemaati olan o insanlar Mescid-i Aksa'dan daha mübarektirler. İnsanı yaşatarsak Mescid-i Aksa yaşayacaktır. İşte nükte bu işte.
Aynen öyle.
Hakikaten yani.
Sizin de az önce bahsettiğiniz.
Evet. İşgal devleti bunun son derece farkında. Eğitim imkanlarını kısıtlaması, hayat şartlarını zorlaştırması, geçim sıkıntısını büyütmesi, yurt dışı olanakların önünü kesmesi, entelektüel hayatı kısırlaştırma girişimleri, oradaki insanın yok edilmesi hamleleridir. Yapılması gereken aynı yolu tersinden yürümektir. Yukarıdaki bir cümlemizi bir de şöyle kuralım. Kudüs'ün yüzük taşı Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa'nın yüzük taşıysa saftaki o mümindir. Mescid-i Aksa doluyorsa, Mescid-i Aksa'nın cemaati varsa ve o cemaatin niteliği her geçen gün artıyorsa bizim Mescid-i Aksa ya da Kudüs için endişe etmemize gerek yok. Ama tersi oluyorsa hepimiz mesulüz.
Aklıma geldi abi, siz böyle anlatınca, bir Kudüs'te arkadaşla röportaj yapmıştık. Yabancı öğrencilerle röportaj yaptığımız köşede. Kudüs'te doğmuş büyümüş. Futbol oynuyor aynı zamanda. Şimdi Türkiye'de bir bölüm okuyor. Yanında arkadaşını da getirmişti. O da Kudüslü. 17-18 yaşındaydı o. Biraz daha küçüktü. İkisi de hapishanelerine girmiş İsrail'in. Hapishanelerinde kalmışlar uzun süre. Birisi 4-5 yıl kadar kalmış. Daha çocukken girmiş. Onlarla konuşunca şeyi fark ettim. Böyle gözlerinde bir mücadele ateşi var. Yani bizim ülkemizde de var bir mücadele ruhu. Onu reddedemeyiz ama onlardaki biraz daha farklıydı. Yani hiç aklımdan çıkmıyor. O gözlerindeki ateşi gördükten sonra Kudüs'e bakışım bir kere daha değişti benim
de. Ömer Faruk'cum, konfor ve dünya rahatlığı müminin zehiridir. Yani bizi düşmanımız diri tutuyor aslında. Buz, la ilahe. Yani diyor ki bir kötülük gördüğünde elinle düzelt. Olmadı dilinle düzelt. Olmadı kalbinle buğz et ki bu diyor imanın en zayıf tarafıdır. Yani şu, buradan şu çıkartılabilir. Demek ki buğzu olmayanın imanı olmaz. Buğz en alt seviye yani. Ayağa kalkmak, karşı koymak, emr bil maruf nehyenil münker yapmak. Ve bunu da sana bunu yaptırmayan bir olursa hakikaten insan hem kendini hatırlar hem efendim ne yapması gerektiğini farkına varır. Bir dönem zannediyorum 40'lı yıllar herhalde böyle mecliste mukaddesata, maneviyata böyle saygılı birkaç milletvekili var. Bunlar yeni dönemde girmişler ama herkes neredeyse şey yani mukaddesat karşıtı, maneviyat karşıtı. Bu 2-3 kişi böyle hem kendilerinin bir grup olarak ortaya çıkmasını belki istemiyorlar ama diğer taraftan da onların her yaptığını onaylamak istemiyorlar. Fakat bir siyasetleri, bir politikaları da yok. Neye nasıl karşı koyacaklarını da bilmiyorlar. Nasıl bir şey yol tutmuşlar biliyor musun? En müfrit, karşıt din düşmanı, en böyle koyu zihniyetteki insanlar ne diyorlarsa onun tersini söylemeye, ne yapıyorlarsa onun tersini yapmaya başlamışlar. Yani onların yaptıklarını yapmamak, yapmadıklarını yapmak şeklindeki tavırları zamanla kendilerini bir siyasete, bir politikaya evrilmiş ki bu zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Yahudilere karşı yapmış olduğu politikadan bir tanesidir. Saçını uzatmak ya da kesmek diye bir şey yok. Onlar uzatıyorsa keseceksin, onlar kesiyorsa uzatacaksın.
Eyvallah. Abi ne diyelim o zaman kısadan hissemizi? Güzel bir sözle bitirmişti sanki.
Şöyle diyeceğiz. Ahmet Murat. Mescid-i Aksa'dan daha mübarek olan o saftaki insandır.
3x3'ümüz Mescid-i Aksa'dan daha mübarek olan o saftaki insandır.
Mümindir.
O saftaki mümindir şeklinde söyleyelim. Şimdi son kısmımıza 4x4'e geçelim ve bir söz konuşalım. Bu sözümüz dedikiden az önce kitabımızı görmüş olduk. Şimdi elimize geçti daha yeni matbaadan. Şöyle tarif edeyim size.
Ya bu demektir ki okuyucumuzun da inşallah yani Genç Dergisi'ne abone olanların da o 365 sözden oluşan dedik kitabına artık yakın zamanda ellerine kavuşabileceğini, ellerine ulaşacağını buradan söylemiş olalım.
Aynen bu müjdeyi de vermiş olalım onları. Dedik ki kitabını bilmeyenler vardır. Dilerseniz ben bir açıklayayım onları. Bir süre önce Lütfü abimizin sosyal medyadan, Twitter üzerinden paylaştığı dedik ki başlıklı sözler vardı. Bu sözler erenlerin, büyüklerin, böyle kaliteli şahsiyetlerin sözlerinden meydana gelmiş ve dedik ki başlığıyla paylaşılmış sözlerdi. Bir süre sonra bunların sayısı arttı ve iki kapak arasında toplanılmasına karar verildi. Dedi ki isimli bir kitap oldu. Bu kitap da 2018 yılında Genç Dergisi'nin hediye kitabı olarak kararlaştırıldı. Dediğimiz gibi matbaadan çıktı. Çok yakın bir zamanda elinizde olur sizin de. Biz de her programımızda buradan bir söz alıp bu sözün kitapta bulunan açıklamasını okuyup onun üzerine bir kısa mütalaa yapıyoruz. Şimdi müsaadeniz olursa ben açıklamasını okuyayım hemen. Bugünkü sözümüz dedi ki fakirlik yemeksiz geçirilen değil, düşüncesiz geçirilen bir gecedir. Birkaç damla su ile başlayıp birkaç avuç toprakla biten hayatımızın anlamı nedir? Nereden gelip nereye gidiyoruz? Dünya bunlarla başlaması gereken soruların meşheri bir yerdir. Burada azıcık tefekkürdür. Çünkü her şey bir işarettir, bir ayettir. Ömür birbiri ardına gelen bu işaret ve ayetlerin çözülmesi ile tahsil edilen bir mekteptir. Bu mektepte yoksulluk gıda yoksulluğu değil, tefekkür yoksulluğudur. Bu şekilde bir açıklaması var. Siz ne söylemek istersiniz
yani,
abi?
Nasıl vücudumuzun idamesi için, sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için günde 3 öğün, bazıları 2 öğün yemek yemek zorundayız. Gıda almak zorundayız. Hatta bu gıda alımını dengeli de yapmak zorundayız. İşte belli bazı ürünleri değil, belki her şeyden nasıl faydalanmak durumundaysak zihnimizin, kalbimizin, gönlümüzün de gıdaya ihtiyacı var. İnsanlar üç vakit yemeklerine dikkat gösterdikleri gibi maalesef bu tefekkür azlıklarına çok fazla ehemmiyet göstermiyorlar. Dolayısıyla o kalbi hayatımızın, zihni hayatımızın da idame ettirebilmesi için gıda mesabesinde tefekkür nüktelerine, hikmetlerine, pırıltılarına ihtiyacımız var. Bu okumakla elde edilebilir. Güzel insanları dinlemekle elde edilebilir. Salihlerin, sadıkların civarında olmakla elde edilebilir. Yani konuşmuyor mesela bir zat. Salih ve sadık, hak dostu ya da onların civarında bulunmakla şereflenmiş bir insan. Konuşmuyor hiç. Nasıl tefekkür, nasıl azık alacağız? Onun hali sana azık olarak yeter. Yani bizatihi maiyetinde bulunmak bazen insana gıda olarak yeter. Dolayısıyla insanın böyle bir kaygısının olması lazım en başta. Yani nasıl ya, kahvaltıda ne yaptık, işte öğlende bak yemedik olmadı, akşama şöyle bir yemek olsun, şunu istiyor canım falan gibi şeyler söylüyoruz ya. İnsan da gerçekten yani zihnini zorlayacak, kalbine gıda olacak. Çünkü nükte, hikmet, bunlar hepsi kalbin gıdası, ruhun gıdası. Bunlarla o bizim esas muhtaç olduğumuz hayatın şeyi, devamı sağlanacak. Yani 70-80 senelik bir ömür için o kadar yaşamak da belki mukadder olmayabilir. Gidiyoruz işte bir takım böyle egzersizler yapıyoruz. Her türlü gıdayı almaya çalışıyoruz. Dengeli besleniyoruz. Bin bir türlü ihtimam ve hassasiyet gösteriyoruz. Bu muhtemelen toprağa verip çürüyecek bir bedendir. Ama esas hayatımız olan, ebedi hayata sermayemiz olacak olan ve orada devam edecek olan o kalbi hayatımız için, yani ben dediğim şahsın, o benliğin nefsi mutmainli olarak devamı için azık da gerekiyor. İşte orada gıda tefekkürdür, işte bu tür hissiyatlardır, feyizdir. Bunları belki elde etmek için de insan nasıl yemek gündemi varsa böyle bir gündemi de olmalı. Dolayısıyla oradaki söz o anlamda bir hak dostunun sözüdür. Düşüncesiz geçirilen her gece ya da her gün aslında aç kalmak gibidir yani.
Tam onu soracaktım. Gün değil de geceden bahsedilmiş. Gecenin özel bir anlamı var mı?
Var, var.
O dikkatimi çekti. Ya neden gündüz değil, öğlen değil de gece özellikle?
Geceler gebedir demişler. Geceler insanın kendi başına kaldığı, dış alemle irtibatının kesildiği ve gerçekten bir yoğunlaşma, odaklaşma, konsantrasyon imkanı bulduğu. Dolayısıyla o lahuti soruları sorup da ben nereden gelip nereye gidiyorum, ne alemdeyim, ne haldeyim şeklinde tefekkür malzemesi ortaya çıkartabileceği en lahuti demlerdir. Özellikle seher vakitleri bu anlamda fırsattır. Bizim o vakitlerde böyle kendimize ait ayırdığımız özel alanlar, özel zamanlar olmalı ki onlar belki esas bize gıdayı, esas azığı sağlayacaktır.
Çok teşekkür ederiz. Peki 4x4'ümüzle konuştuk. Bir kıssadan hisse de buradan çıkartalım abi. Ne söylemek istersiniz kıssadan hisseye?
Bedenin gıdası bu dünyada yaşatır. Ruhun gıdası sonsuza kadar yaşatır.
Çok güzel noktayı da koymuş oldunuz böylece. Teşekkür ederiz. Böylece programımız sona ermiş oldu. Kısa bir özet geçeyim dinleyicilerimiz için. İlk başta Kudüs'ü konuştuk.
Evet.
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması haberini konuştuk. Buradaki endişelerimizi dile getirdik. Ne yapmamız gerektiğine dair şeyler konuştuk. Ve buradan bir çıkarımda bulunduk. Bir çarpı birimize dedi ki, camileri sabah namazında doldurmadıktan sonra Kudüs için hiçbir şey yapamayız dedik. Seahattin Eyyubi'nin de bir kıssasını daha sonra paylaştınız siz. Oradan yola çıkarak. Sonra bir konu konuştuk. Kalem mi klavye mi dedik. Kur'an-ı Kerim'de kalem üzerine yemin edilmesi mevzusunu ele aldık. Kalemin neden bu kadar önemli olduğunu, kalemin gelecekte klavye yerini bırakıp bırakmayacağını ya da özel bir konunun olup olmadığını konuştuk. Ve buradan da kalemle klavyeyi yarıştırmayalım, klavyeye yazık olur şeklinde bir kıssadan hisse çıkarmış olduk. Akabinde ikinci yarıya geçtik. Güzel bir Kudüs şiiri dinledik. Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa'yı gördüm düşündü şiirini dinledik Lütfü abimizin sesinden. Sonra Ahmet Murat'ın yeni çıkan kitabı üzerine konuştuk. Orada da kutsal olan Mescid-i Aksa değil, orada saf tutan müminler de şeklinde bir çıkarımda bulunduk. Akabinde de sözümüzü 4x4'teki dedikideki sözümüzü konuştuk. Ve buradan da bedenimizi beslediğimiz kadar ruhumuzu da beslemeye özen gösterelim dedik. Kıymetli dinleyiciler, İstanbul stüdyolarından size seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bize eşlik ettiğiniz için teşekkür eder. Hayırlı akşamlar dileriz. Ama kapatmadan önce Twitter'ımızda tekrardan hatırlatmak isteriz. Okunan şiire oradan ulaşabilir ve bize de yazabilirsiniz diyelim. Hayırlı akşamlar dileyelim.